90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 147. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 28 Kasım 2023 Salı. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 1 Aralık 2023 Cuma. 147. bölümümüzde yarışmamız var. Geçtiğimiz bölümde bahsettiğimiz gibi Özgür İnceoğulları ve motivasyon, azim, adanmışlık ve diğer her şeyi bünyesinde barındıran Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Bence şimdi ters psikoloji yapıyorsun sen. Beni böyle gaza getireceğim, ben böyle bir havaya gireceğim, gevşeyeceğim. Gevşeyince tabii bütün muhakeme yeteneğimi kaybedeceğim ve senin seçeneklerin arasında kaybolup sefil olacağım, sersefil olacağım bu yarışmada. Hiç böyle ince bir taktik.
Hiç öyle bir şeyde niyetim yok. Tam tersi senden korkmaya başladım çünkü gözlerinde o ışığı gördüm. Hani çalışmış çocuğun gözünde bir ışık yanar ya. Böyle ertesi gün bellidir, sınava girecektir ve full çekecektir. Bütün soruları doğru yapacaktır. O ışığı gördüğüm için bütün bu sözleri o yüzden söyledim.
Ya ben okul hayatımda o ışığı yansıtamadım bir türlü. Şimdi mi yansıtıyorum? Biraz geç oldu gerçi ama. Sende hep var ama mesela, anladım ben o ışığı. Sende hep vardı o ışık. Eskiden de vardı. Ben seni tanıdığım ilk zamanlardan beri o ışık hep var sende.
Hep yok var. Yok, bence abartıyorsun.
Yok yok, hiç abartmıyorum. Ben de senin sakinliğinin aslında tamamen konuya hakimlik, sadece hazırladığı değil gelmesi muhtemel sorulara karşı da iyi bir savunma, iyi bir direnç, iyi bir atak gösterebilecek ve bundan emin olmanın getirdiği bir sakinlik görüyorum sende. Bunu hissettiriyorsun, karşı tarafa hissettiriyorsun bunu. Takımın bunu hissetti bence şu an.
Tamam, birbirimizi böyle gaza getirecek sözler söyleyerek bu yarışmayı başlatmayı erteliyoruz ama ben biraz daha erteleyeceğim. Çünkü hatırlayacaksın, geçtiğimiz bölümde bir soru sormuştuk, çağrıda bulunmuştuk. Robbie Williams'dan bahsederken demiştik ki bu Türkiye konserine, Bodrum konserine giden var mı arkadaşlar? Bizi bir bilgilendirir misiniz? Nasıl geçti bu konser? İyi geçtiğini duyduk ama hani belki birinci ağızdan daha detaylı bilgi alabiliriz diye. Menemen Podcast'in VIP listesinden Eda ulaştı. Ama Bodrum konserine gitmemiş de bir gün sonra gerçekleşen, Bodrum'dan bir gün sonra gerçekleşen Bükreş konserine katılmış. Dolayısıyla onu anlatıyor. Muhtemelen hani peş peşe gerçekleşen konserler olacağı için çok büyük farklar taşımayacağını düşünüyorum. Kısaca ondan bahsetmiş. Ben onu aktarayım. Ondan sonra yarışmamıza başlayalım. Konser hayatının bir özeti gibiydi diyor. Bir otobiyografi şeklinde gelişti diyor. Take That'le gelen şöhret, buna bağlı yaşadığı zorluklar, grubun onu dışlaması ve hatta ayrılmasını istemesi, gruptan atıldığı gün Angels şarkısını yazması, ardından gelen yoğun uyuşturucu problemi ve neredeyse en dip noktasındayken aşkın onun hayatını kurtarması. Robbie konser boyunca çok içten, samimi ve komikti diyor. İzleyiciler olarak adeta gülümsemekten ağzımızı kapatmakta zorlandığımız anlar oldu. Konser müzikal anlamda zaten yüksek olan beklentilerimin çok çok üzerinde başarılıydı. Hatta hayatımda gittiğim en iyi ilk 3-4 konserden biriydi diyebilirim diye yazmış. Daha bu detaylı açıklaması için teşekkür ediyoruz.
Çok iyi. Bence sahnede ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bazı konser performanslarını gördüm. Yani müzikal olarak bence zaten üstün yetenekli bir adam. Ve konserlerde de bunu gösteriyor. Ya eminim gitsek çok eğleniriz. Yani hem çok iyi bildiğimiz şarkıları söylemekten keyif alırız. Hem de bayağı da eğlendirir. Ama otel biraz şeydi, pahalıydı onu. Dur ya, ben onu atladım. Ben o otele giden birkaç kişiyi galiba tanıyorum. Ben ama onlara bir sorayım ben bir. Ne oldu? O gece otelde ne oldu? Bir anlatsınlar bakalım bize.
Peki, Robbie Williams'i bir kenara bırakıyoruz. 147. bölümümüzde popüler kültür gündem konularını konuşmayacağız ve birbirimizle yarışacağız. Yeni yarışma bölümümüze tekrar hoş geldiniz. Bu sezonun ikinci yarışma bölümü olacak. Yine birbirimizle yarışacağız, kusura bakmayın, henüz başka bir sistem bulamadık, söylüyorduk acaba başka bir sistem mi bulsak diye. Yine birbirimizle yarışacağız. Bu bölümde sorularımız 90'lardan gelecek. Tekrar ediyoruz, amaç bilgi tazelemesi yapmak ve eğlenmek, başka hiçbir amacımız yok. Kimse birbirinin bilgi hazinesini sorgulamıyor. Sadece keyif almaktır hedefimiz. Belki hatırlarsın Burçin'cim, daha önce Denizhan diye bir arkadaşımızın bir önerisi vardı. Denizhan Tunçel'in bir önerisi vardı. Bir yorumu vardı daha doğrusu. Ya yarışma formatında moderatör lazım size diye yazmıştı o da. Ya mesela evet. DJ Funky C gelsin moderatörlük yapsın diye bir önerisi vardı. Belki bilmiyorum, bunu hani Aralık ayında yapabilir miyiz? Kayıtlarımızdan birine çağırabilir miyiz? Bir üçlü kayıt belki güzel olur gerçekten. Bir de zaten geçen bölümde söylediğim gibi konuk peşindeyiz önümüzdeki bölümler için. Bilmiyorum, belki olabilir ileriki haftalarda.
Ya orada ama nasıl şimdi, biz soruları biz hazırlayacağız. Bizim hazırladığımız soruları bize mi soracak Funky?
Hayır öyle olmaz tabii ki. Sistemi baştan değiştirmemiz gerekecek.
Bence biz buna ekleyeceğimiz en önemli şey şu olabilir. Buna dinleyicilerimizi yarıştırmak. Yani mesela bir dinleyici veya iki dinleyici birbiriyle yarışsın. Buna böyle güzel tatlış bir hediye buluruz. Hatta bu hediye böyle gidip hani işte şurada hediye paket falan değil de kendi belki arşivimizden, kendi hayatımızdan bir özellik arz eden bir hediye olur, bir küçük hediye olur. Öyle bir hediye buluruz, iki kişiyi de burada yarıştırırız. Son derece dostane şekilde geçer umarım böyle bir şey yaparsak. Ondan sonra da bir kişiye hediyesini veririz, takdim ederiz. Bence bir moderatörü sokarsak aramıza o iş çok karışacak yani. Hele Funky, 3-5 katkı karışır o iş.
Niye ya, Funky'ye niye şimdi kötüledin?
Ya bir anda yarışma dışında bambaşka şeyler konuşmaya başlayabiliriz. Bak kötülemiyorum canım, hiç öyle bir şeyim yok da. Bir anda hakikaten ikimizi de alır böyle götürür. Aa biz yarışma yapıyorduk ya falan deriz böyle işin sonunda. Hiç de bir şey yapmış olmayız. Ben bu konularda biraz şeyim.
Ya aslında tabii bu ayrı bir format yani. Bunu başlı başına bir tabii bir koparmak lazım belki Menemen Podcast'in içinden. Ama onu içinde biraz daha... daha fazla vakit adamak lazım buna. Neyse, bu arada başvurular da var Burçin. Yani ben yarışmaya katılmak istiyorum yarışmacı olarak diyen çok arkadaşımız var. Onlara da geri dönüş yapmak lazım. Neyse Burçin'cim, sistemimiz aynı. Hazırsan başlayabiliriz.
Bir sistemi tekrar edelim istersen, kaçak olmasın.
Kaçak olmasın. Şöyle sistemimiz şu. Dörder soru hazırladık bu arada. 5 demiştik. Geçtiğimiz bölümde ama 4 olarak revize ettik süreyi de düşünerek. Birbirimize 4'er tane soru soracağız. Ve bu sorularda seçenekler olacak. Ve aynı zamanda tabii belli kategoriler de olacak. Şimdi senin kategorilerin hangileri bilmiyorum ama bende işte o hani geçtiğimiz bölümde söylediğimiz 3 tane ana kategoriden sorular var. Yani bir tane müzik sorusu var, bir tane sinema sorusu var, bir tane spor sorusu var. Bir tane de kendim seçtiğim bir kategoriden, yani hani opsiyonel dediğimiz alandan bir tane seçtim. Hepsi 90'lara ait sorular. İşte Türkiye'den de var, yurt dışından da var. Bilmiyorum, keyifli bir yarışma olacağını düşündüğüm bir süreç bizi bekliyor.
Bende de aynı tarz sorular var. 4 seçenek var değil mi sende?
4'er seçenek var, evet.
Tamam, çok güzel, mis. Tamam, bende de spor, müzik, sinema, bir tane de opsiyonel bir soru var. Genel kültür.
Genel kültür.
Nasıl başlayayım? Bak biz her şeyi düşünüyoruz da bu başlangıcı bir türlü şey yapıyor. Hadi birimiz genç dedik, öbürümüz ona güzel dedik, o öyle oldu falan ama bitti ya. Bu aslında bir şey gibi olabilir. Basketbolda hani hava atışında şöyle çözdüler ya, bir o bir o yapıyor. Kim başlamıştı yarışmaya? Sen hatırlarsın.
80'ler yarışmasında ilk soruyu galiba ben sormuştum. Dolayısıyla sıra sende.
Ben mi soracağım ilk soruyu?
Evet.
Peki. Bu arada tabii sorularıyla, yönlendirmeleriyle bana katkıda bulunan takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Team Burçin üyeleri şu anda heyecanla bu kaydı bekliyor ama ben kayıt sonunda onlara tabii bir bildirimde bulunmayacağım. Onlar dinleyerek öğrenecekler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Geceli gündüzlü çalıştılar. Çok büyük tartışmalar oldu bazı sorular ve seçenekler arasında ama orta yolu bulacak kadar sağduyulu bir ekibim olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum ve müzikle başlamak istiyorum.
Müzikle başlıyoruz. Müzik. Tamam, güzel. En sevdiğim alan.
Şimdi ben tabii şimdi burada iki şey var. Sen de belki aynısını düşünmüştün. Mesela şimdi kategori olunca müzik, ama müzik yerel mi küresel mi, işte sinema yerel mi küresel mi? Burada bir takım tercihler yaptık tabii. Ben müzikte küresel bir soru sormayı tercih ettim. istersen ve hazırsan hemen başlayabilirim.
Burcu'cum her zaman hazırım.
Vay be vay, işte aradığım ruh bu. Peki.
Peki şey var mı? Yani mesela seçenekleri istemeden bilirsem 10 puan, seçenekleri duyup da söylersem 5 puan gibi.
Ya bence o kadar karıştırmayalım, sonra puanları toplamayı unutacağız. Bence direkt seçenekleri verelim, sabredelim biliyorsak da.
Peki.
İşimizi bitirelim.
Tamam Burçin'cim.
Evet. Müzik başlıklı sorumuzda küresel bir soruyla başlıyorum. Günümüzün en iyi yönetmenlerinden biri olan David Fincher, ki bazı yapımlarını hatırlatmak gerekirse işte Seven, Fight Club, Özgür Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı neydi?
Bilemem.
O kadar titik değildi. Dövüş kuralı, ilk kuralı Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır. Bravo, bravo, aferin sana. Helal olsun be Özgür. Buradan bile ben sana bir yarım puan vermek istiyorum. Seven, Fight Club, Social Network hatırladıklarımız. Sonra dizi dünyasında House of Cards, Frank Underwood. Müthiş. Mindhunter bence yaptığı en işlerden biri. Yani David Fincher günümüzün çok ünlü yönetmenlerinden biri. Ama birçok büyük yönetmen gibi David Fincher de 90'larda video klip çekerek aslında kendini geliştirmişti o dönemlerde. Aşağıdakilerden hangisi bir David Fincher 90'lar video klibi değildir? Soru kısmını tekrarlamak isterim. Aşağıdakilerden hangisi bir David Fincher 90'lar video klibi değildir? Seçenekleri sıralıyorum. A. Michael Jackson, Who Is It? Yok, ben söylemeyeyim ya. Michael Jackson, Who Is It? B. Daft Punk, Around the World. C. George Michael, Freedom. D. Madonna, Vogue, Strike a Pose.
Yani bu saydığın 4 tane şarkının video klibinden, yani bu 4'ünün 3'ünü David Fincher mi çekmiş?
Evet, bir tanesini çekmedi. O çekmediğini soruyorum. Tekrarlayayım. A seçeneğinde Michael Jackson'ın Who Is It'i var. Tekrar taklit yapmayayım. B seçeneği Daft Punk, Around the World, Around the World. C seçeneği George Michael, Freedom. D seçeneği Madonna, Vogue, Strike a Pose.
Ya bir kere bunu ekibinden kim hazırladıysa kendisine tebriklerimi iletebilirsen sevinirim. Ben ki hani sinema takip ediyor zannederdim kendimi.
Evet ya, ben aslında senin için en kolay sorum bu gibi görüyordum ben genel şeyde.
Yandık o zaman. Neyse şöyle, şimdi ben David Fincher'ın sinema öncesi video klip çektiğini, video klip yönetmeni olduğunu biliyordum da. Hani hiçbir, hani bana bir klibini say desen sayamazdım. Bir böyle bir Madonna ile çalıştığını biliyorum. O yüzden ilk onu eleyeceğim.
Peki.
Vogue'u eliyorum. Vogue dedin değil mi?
D seçeneği Madonna, Vogue'u tamam. Eliyorsun. Peki.
Vogue'u eliyorum. Peki. Diğeri Michael Jackson, Who Is It? George Michael, Freedom. Daft Punk, Around the World. Şimdi... Tamamen böyle bir akıl yürütme şeklinde eleye eleye gideceğim ve sona varacağım. Böyle bildiğim bir konu değildi açıkçası. Beni gerçekten zayıf noktamdan yakaladın. Amerikalı bir adam olduğu için önce Amerikalı diğer sanatçıyı eliyorum. Michael Jackson'ı. Hani belki Amerikalı olduğu için ilişkileri daha yakın olabilir diye böyle bir saçma bir... akıl yürütme yaptım. Madonna'yı ve Michael Jackson'ı eledik. Geriye 2 kaldı. B ve C seçeneği. Daft Punk, Around the World, George Michael, Freedom. Yani şimdi filmlerini, tarzını, böyle ışığını falan hatırlıyorum adamın. Hani hangisi daha şey, ona yakın olabilir bu ikisinden? Yani mesela George Michael Freedom'da böyle mankenler vardı. Ve George Michael yoktu. Ve daha böyle karanlık çekimler vardı. Sanki David Fincher'a uyabilir o klip. Daft Punk'ın Around the World'ında böyle dans eden karakterler vardı. Daha renkli bir klipti. Şarkı da hareketliydi. Yani sanki tamamen göbekten atarak B, Daft Punk, Around the World diyorum.
Son kararı mı?
Yani bu kadar... uydurmasyon bir yolla geldim. Evet, başka bir yoldan gidemem. Dolayısıyla B son kararım.
Bravo! Bravo! İnanılmaz! Bir Rönesans tablosu gibi bir eleme yaptın yani. Çok güzeldi. Akıl yürütmen son derece başarılı. Yani şuradan çıktıysan sen tamam, bu şeyi aldın ya, bu yarışmayı. Bu nasıl bir akıl yürütmedir be kardeşim ya?
İşte eleye eleye gittim.
Buna akıl diyemiyorum. Bu zekanın başka bir seviyesi.
Estağfurullah. Ya ama böyle çok yapardım ben bunu testlerde de. Hep eleyerek, bulamadığım şeyi eleyerek giderdim.
İşte o yüzden Alman Lisesi, Boğaziçi falan filan, anlıyoruz şimdi, anlıyoruz bunu. Bir kere ben burada şey tuzağına düşeceği düşündüm. Onu açıkça söyleyeyim. Düşseydi Michael Jackson Who Is It'i emin olamaz diyordum. Onu da çok basit bir şeyle aradan çıkardım. Vallahi bravo. Gerçekten.
Vallahi ben de şoktayım. Bakma böyle sakin durduğum ama bu şeyden, sorudan puan çıkaracağımı hiç düşünmüyordum. Neyse, güzel oldu. Güzel başladık. Moralli başladık.
Müthiştin ya. Müthiş.
Peki Burçin'cim, ekip bravo. Özgür'ün ilk sorusuna hazır mısın?
Of. Hazırım.
Peki. Biz de hep aynı taktiği uyguluyoruz ve ilk sorumuzu senin en güçlü olduğun alandan soruyoruz. Tabii ki sen de tahmin edersin, müzik. Zaten müzik gidelim, öyle daha mantıklı olur.
Tamam.
Evet, amaç senin de yarışmaya moralli başlaman. Ve 90'lar temalı yarışmamızda ilk sorumuz müzik sorusu. Müzik sorusu ama ben de senin gibi yapacağım galiba. Önce bir sinema girişi yapacağım. Yani bir filmden bahsedeceğim önce. Ondan sonra müzik tarafına geçeceğim. Biraz hikayesini de anlatayım istiyorum. Madem 90'lar bizim sevdiğimiz... Evet. Bir 10 yıl. 90'ların en popüler filmlerinden bir tanesi hiç kuşkusuz The Bodyguard'dı.
Ha.
Bir durdun. Seyrettin mi o filmi?
E tabii, yani seyretmemek mümkün müydü o zamanlar bu filmi?
Haklısın. Whitney Houston ve Kevin Costner'ın oynadıkları heyecan dolu bir aşk filmiydi. Çok popüler olmuştu. Whitney Houston'ın ilk filmiydi bu arada. Ve filmde de gerçek hayatta olduğu gibi meşhur bir şarkıcıyı oynuyordu Whitney Houston. Kevin Costner ise bu filmde bir Amerikan gizli servisinden ayrılmış ve ondan sonra da bodyguardlık mesleğiyle geçiş yapmış bir kişiyi canlandırıyordu. Yani hikayeye göre işte Whitney Houston'ın karakterine bazı tehditler geliyor. Telefon tehditleri vesaire geliyor. Mektuplar geliyor eve falan filan. Menajeri tabii ki çok panik oluyor ve onu koruması için de Kevin Costner'ın karakterini işe alıyor. Klasik deyimle de sonra olaylar gelişiyor. Şimdi soruma geçmeden önce filmle ilgili birkaç bilgi aktarayım. Çünkü ilginç bilgiler bunlar. Herkes de bilmez bu arada. Bu film aslında çok eskiden yazılmış. Yani bu film 90'ların filmi ama filmin yazılması, senaryosu çok daha eski. Ta 70'lerde yazmışlar bunun senaryosunu ve Diana Ross başrolde oynasın diye yazmışlar. Ve hatta Kevin Costner'ın oynadığı rolde Steve McQueen oynayacakmış. Ama işte bu plan gerçekleşmemiş. Diana Ross vazgeçmiş vesaire. Sonunda 90'ların başında çekmişler. Whitney Houston ve Kevin Costner'lı kadroyla çekmişler. 92'de de gösterime giriyor. Ciddi bir ticari başarı yakalıyor film. Ama eleştirmenler beğenmiyorlar pek filmi, senaryosunu vesaire, oyunculukları falan pek beğenmiyorlar. Biraz dalga geçiliyor filmle bazen. Yani özür dilerim, bazıları dalga geçiyor filmle ama şöyle bir durum var. Filmi ister beğenelim ister beğenmeyelim, film başarılı oluyor. Hatta filmin müzik albümü de filmin kaderine büyük etki ediyor. Şimdi yavaş yavaş soruma geliyorum. O kadar popüler oluyor ki bu albüm, insanlar filme şarkıları için de gidiyorlar. Yani filmdeki şarkıları dinlemek için de gidiyorlar. 45 milyon plak satılıyor ve tarihin en çok satılan film müziği albümü oluyor. Hatta Michael Jackson'ın Thriller'ı ve AC/DC'nin Back in Black'inden sonra fiziksel kopyası en çok satılan albüm olduğu söylenir. Yani 3 numara, dünya tarihinde 3 numara en çok satılan albüm olduğu söylenir. Şimdi gelelim sorumuza. Hazır mısınız?
Hazırım.
Bir dondun orada kaldın.
Yani buradan nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum.
Şimdi bu albümde birbirinden büyük hitler vardır Burçin'cim. Bilmiyorum sen hangi formatta dinlemiştin, plak veya kaset formatında dinlediysen A yüzünde tamamen Whitney Houston parçaları vardır, B yüzünde de çeşitli şarkıcılardan parçalar vardır. Farklı farklı şarkıcılardan. O dönemde CD daha yaygındı. Belki CD'den dinlemişsindir. Çoğunlukta herhalde CD'den dinlemiştir. A100'ü B100'ü yoktu malum CD'lerin. Yine uzattığımın farkındayım. Soru şu. Whitney Houston'ın bu albüm için tekrar seslendirdiği I'm Every Woman parçasının orijinali hangi şarkıcı tarafından söylenmiştir? Oh. A. Dolly Parton. B. Diana Ross. C. Dionne Warwick. D. Chaka Khan.
Ah be. Ah. Ah. Acı çekiyorum şu an.
Parçayı biliyor musun Burçin?
I'm every woman. Biliyorum da ya mesela tabii sen de şimdi biliyorsun I will always love you deseydim burada çakmıştım puanı hemen. Of, I'm every woman, I'm every woman. Ya gerçekten bunu mesela şimdi aklımda bir isim var. Ama belki şu da olabilir dediğim bir isim vardı. İkisini de saydın seçeneklerde.
Peki o zaman istersen sen de benim yöntemimle eleyerek git.
Evet öyle yapacağım. Şimdi Dolly Parton I Will Always Love You'nun orijinaline sahipti. I'm Every Woman sanmıyorum Dolly Parton'dan o şarkının çıkacağını. Bir de iki şarkı birden olsaydı falan herhalde bu bir bilgi olarak dururdu bende diye düşünüyorum. I Will Always Love You Dolly Parton'ı eliyorum. B seçeneği kimdi?
Diana Ross.
Diana Ross. I'm every woman. Olabilir. Diana Ross'a yakışan onun sound'una gidebilecek bir şarkı. Üçüncü C kimdi?
Dionne Warwick
işte bu bak mesela Dionne Warwick burada işi karıştırıyor biraz. Çünkü Dionne Warwick bildiğim kadarıyla Whitney Houston'ın da ya akrabası ya da şeyi yani o aile büyüğü gibi bir şey. Onun ne derler?
Teyzesi.
Teyzesi. Dolayısıyla yakın bir ilişkide dolayısıyla onun bir şarkısını coverlamak istemiş olabilir böyle bir saygı için. Yani o işi bozdu onu söyleyeyim. Chaka Khan'da da şöyle bir şey var. Şarkının içerisinde sanki şaka ben onu hep öyle dinliyordum da tabii şimdi İngilizcesi farklı olabilir ama sanki hep Chaka Khan'la alakalı şaka yani şaka gibi bir şey var, atıf var gibi düşünüyorum. Diana Ross'u eleyeyim ben burada bir.
Evet, Diana Ross da gitti. Dolly Parton'u eledin, Diana Ross'u eledin.
Dolly Ross'u eledim. Dionne Warwick ve Chaka Khan arasındayım şu anda. Yani Dionne Warwick'i anca akrabalık ilişkisi yüzünden böyle bir şey atfedebilirim. Yani Dionne Warwick'in bu kadar da sağlam bir şarkısı var mıydı? Emin değilim. O zaman ben yine en temel, en ilkel iç güdümle şarkının içerisindeki o şakaya biraz bakarak Chaka Khan diyorum.
Son kararınız mı?
Yani son kararım evet.
Bravo Burçin, doğru cevap. Oh, vallahi sen de buldun. Misin? Evet.
Of. Ya bunu bilemesek ya biz bu iki soruyu ikimiz de bilemesek rezil rüsva olmuştuk. O yüzden buradan çıktık ya. Tamam, bundan sonrası gider. Oy.
Bu arada I'm Every Woman Chaka Khan'ın ilk albümünden bir parçadır. Prodüktörü de Arif Mardin'dir. Yani orijinal versiyonunun prodüktörü Arif Mardin'dir. Çalayım mı biraz Burçin?
Yani çal hadi tamam çal. Heyecanlı biraz.
Orijinalini mi istersin Whitney Houston versiyonunu mu?
Artık o kadar orijinaldi. Bize puanı kim kazandırdıysa onu
tamam.
İsterim.
İşte I'm Every Woman'ın orijinal hali Chaka Khan ve Burçin'in doğru cevapladığı ilk sorunun tema parçası. Üf.
Güzel. Biraz şey, bir rahatladık değil mi?
Tabii. İlk sorunun tabii baskısı üstümüzden kalktı. Senden de benden de. Durum 1-1.
Şimdi... O zaman spora geçelim mi?
Oo, spor.
Ne dersin? Genç. Evet.
Tamam. Uf.
Evet. Sporda aslında hem yerel hem küresel ama işin özü yerelden çıkış öyle söyleyeyim. 90'ların ülkemiz adına en önemli spor olaylarından biri kuşkusuz Euro 96 Avrupa Futbol Şampiyonası. Şimdi bu şampiyonaya katılma gerçekten çok önemliydi. 90'ların tam ortasında damga vurdu. Orada adamını düşürmeyen Alpay, yıllar sonra mecliste hıncını hangi milletvekilinden çıkarmıştır diye bir soru sormayacağım tabii ki. Ama Alpay'ın tabii orada adamını düşürmemesi bizim için çok böyle ikonik bir andır. Hala da konuşulur. O kadar centilmen miydi bu adam falan filan. Neyse, karıştırmayayım kafayı. Euro 96 şampiyonasına katıldık. Tarihimizde ilk defa bu şampiyonaya katılan milli takımın grubunda bu takımlardan hangisi yoktur? Şimdi sana dört tane takım sayacağım. Bu dört takımdan bir tanesi bizim grubumuzda değildi. Yalnız şeyi söyleyeyim. Eleme grubundan bahsetmiyorum. Yani şampiyonaya katıldık. Nerede olmuştu şampiyonu hatırlarsın?
Avrupa 96. Avrupa 96 nerede
keşke
olmuştu?
Keşke onu sorsaymışım ya.
Balls İngiltere'de.
Coming home. Evet, İngiltere'de, hatta Three Lines, bu Football's Coming Home şarkısıyla da büyük başarı yakalamıştı. İngiltere'ye gittik, ilk defa gittik, mis gibi grubumuz var. Teknik direktörümüz yanlış hatırlamıyorsam Fatih Terim. Grubumuzda bu takımlardan hangisi yoktur? A. Portekiz. B. İspanya. C. Hırvatistan. Ve D, Danimarka.
Of, çok zor sordun ya Burçin. 96 Avrupa Futbol Şampiyonası. 96. 96'da ben bayağı meşguldüm o yaz ya.
Nasıl? Ne meşguliyeti ya, vardı ya?
Çok çalışıyordum senin. Bir yandan işte radyo, bir yandan okul, bir yandan işte yaz okulları bilmem neler falan filan.
Ama Euro 96 ya çok büyük olay olmuştu. İlk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılıyoruz. Çok havalıyız. Püh, hem de İngiltere'de futbolun beşiğine gittik.
Doğru. Ya ben tabii 2008'i çok böyle neşeyle hatırlıyorum. 2008 çok iyiydi. 96 İngiltere Avrupa Futbol Şampiyonası'na hangisi grubumuzda değildi? Portekiz, İspanya dedin, Hırvatistan dedin, bir de Danimarka dedin. Yine eleyerek gideyim bari. Portekiz 96. Yok, ben burada eleyemiyorum da. O yüzden hem eleyemiyorum hem konuşamıyorum gördüğün gibi. O yüzden şöyle yapacağım. Bir tanesini böyle tamamen uyduracağım. Şöyle diyorum. B, İspanya.
Son kararım mı?
Son kararım.
Bravo! Bu nasıl atış be kardeşim ya? Nasıl atış bu ya? Böyle atış olamaz ya. Neyinden at? Neren? Nasıl attın ya?
Vallahi tamamen şans bu. %100 şans yani. Hani burada da işte şey, şans yüzüme güldü.
Allah Allah ya. Niye Portekiz değil? Niye Hırvatistan değil, niye Danimarka değil, niye İspanya ya?
Valla bak Danimarka Allah demeye saniyeler kalmıştı. Son anda çevirdim İspanya'ya.
Valla ne diyeyim yani, bravo, bravo. Bugün bütün her şey, oklar, şans, her şey seni gösteriyor Özgür.
Tabii. Gezegenler böyle tek sırada şey oldu, sıralandı.
Aynen.
Benim için.
Mars, Satürn hepsi sende.
Bu arada evet, eğer soruları birbirimize söylediğimizi düşünen varsa arkadaşlar lütfen böyle bir şey düşünmeyin. Gerçekten olmadı.
Hayır, alakası.
Şimdi Burçin'cim, benim spor sorum geliyor. Hazırsan soruyorum.
Hazırım.
Galiba paralel gidiyoruz çünkü ben de futbol üzerine bir soru sormak istiyorum sana. Bildiğin üzere, hepimizin bildiği gibi futbolun ekonomisi her yıl daha da büyüyor. Ve Türkiye Ligi de her yıl daha fazla yıldız ağırlıyor. Daha fazla yıldız sporcular, yıldız oyuncular Türkiye Ligi'ne çok yüksek ücretlerle, maaşlarla transfer oluyorlar. Futbol ekonomisi Türkiye'de de gelişiyor yani. Tabii ki daha fazla sponsor vesaire de buna etki oluyor. Daha fazla seyirci vesaire. Şimdi 90'lara geri dönersek tabii biraz daha mütevazi bir futbolumuz vardı. Yani en azından ekonomik anlamda baktığımız zaman daha mütevazi bir ekonomi söz konusuydu. Ve buna rağmen yine de 90'lı yıllarda da Türk futbol dünyası diyeyim, Türk futbol arenası birçok yıldız oyuncuya ev sahipliği yapmıştır. Büyük kulüpler yaptıkları transferlerle kıyasıya mücadele etmişlerdir. Peki, 90'lı yıllarda da önemli oyuncuları ligimizde izlemiştik ve sorumuz gelsin, geliyor. Aşağıdaki futbolculardan hangisi 90'larda Türkiye'de oynamamıştır?
90'larda oynamamıştır. Evet, peki seçenekleri
var mı? A. Pascal Nouma. B. Shota Arveladze. C. Georgi Hagi. George diye mi okuyoruz bu arada? George diye mi okuyoruz?
George, George. Fark etmez şimdi, konsantrasyonu bozma. Hagi. Hagi'dir o, Hagi.
Hagi.
Hagi.
D. Tony Schumacher.
Şimdi Tony Schumacher. Tony Schumacher oyunda, hatta ben Tony Schumacher'i canlı olarak seyrettim. Meşhur bizim, gerçi o 80'di ya. 80'lerdi. Bir dakika. Oo, bir dakika. Dur şimdi, kafa gitti. Buradaki meşhur 103 gollük şeyde neredeyse her maça gitmiştim ben. Şapkasıyla Tony Schumacher. Bir dakika dur, Tony Schumacher'i bir rezervde tutalım. Geriye doğru gidiyorum. Hagi dedin. Hagi 90'larda oynadı sonuçta. 96-2000 arası Galatasaray'ın o şey harika sezonunda Hagi vardı. Dolayısıyla 90'larda oynamıştır Hagi. Bir önceye dönelim. Kim demiştim B seçeneği?
Shota.
Shota. Shota Arveladze de Archil Shota. Değil mi? Bunlar Archil Shota kardeşler bunlar. Bizim şampiyonluğumuzda Shota var mıydı orada ya, o takımda Shota?
Bizim dediğin...
Fenerbahçe'nin bir işte Trabzon'u orada yenip şampiyon olduğu bir meşhur sene var da orada o 90'lar, ama orada Shota var mıydı onu düşünüyorum. 2000'ler dedin. 2000. Peki bir önceye dönüyorum. Pascal Nouma. Burada en kafamı karıştıran Pascal Nouma şu anda. Yani Schumacher bir şekilde 90'lara da yine uzanmış olabilir bir yer. Yani Schumacher dedi şeyim biraz. Acabam var. Ama Pascal Nouma, bir kere Pascal'ın bir 2000'leri var kesin. Yani %100 var da 90'larda Pascal var mıydı ya? Bir dakika şimdi abi, ben 90'larda ne yapıyordum? 90'larda maçları izleme, işte 90'lar işe girdik çıktık falan. O zamanlar hatta ben dur ya, anons falan yapıyordum tabii. Gidiyordum maçlara. Hagi'yi geçtim zaten. Pascal Nouma var mıydı piyasada o zaman? Bir dakika ya, bu beni çok yordu şu anda, yordu yani zihnen. Peki Shota'yı da çıkarıyorum bu şeyden. Hagi'yi de çıkarıyorum buradan. Schumacher ve Pascal Nouma arasında bir git gel yapıyorum. Ki Shota'dan da çok emin olarak çıkarmıyorum yani, söyleyeyim. Hala içimde bir yer Shota diyor ama. Schumacher'in çünkü 80, o 86-87 yani o sezon, şampiyonluk sezonu Schumacher yani. Ama Schumacher 90'lara geldi mi çok emin değilim işte ondan. Ama Pascal Nouma'nın 90'larda ne işi var diye düşünüyorum yani. Adam sonra radyo şovu bilmem ne, oradan dön bir geriye. Yok ya, Pascal 90'larda vardı. Vardı. Sonra bir dakika. Abi tamam, yapacak bir şey yok. Batacaksak da bir Fenerliyle batalım. Schumacher diyorum.
Son kararım mı Burçin?
Son kararım.
Maalesef olmadı. Bu soru yanlış oldu Burçin'cim. Doğru cevap A seçeneği, Pascal Nouma oldu.
Nouma tabii ya. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. Ah. Tabii ki Nouma ya. Ne işi var Nouma'nısı? Yani.
Tony Schumacher 88-91 yılları arasında Türkiye'de futbol oynadı.
Bir sene ele diyorsun kaçı? Pascal?
Evet, Pascal Nouma'nın Türkiye'ye gelişi de 2000 yılı.
O da tam ucunda gelmiş. Sen de yani, ne acımasız adamlarsın. Ama yani Nouma tabii ya. Ama işte o şey şampiyonluk, 80'ler şampiyonluğu beni şey yaptı ya. Çünkü kalmadı sonra diye hatırlıyorum. Neyse, Schumacher'e feda olsun ya. Tony'ye feda olsun puanlarımız.
2-1 öne geçtim. Yazılsın haneme.
Evet evet, farkındayım. Şimdi üçüncü sorumu alıyorum. Üçüncü sorum sinema. Yerel, yani yerel sinema, milli sinemamızla alakalı bir soru geliyor. Evet, Türk sinemasının 90'larda yapılmış en kült filmlerinden birisi kuşkusuz Gemide. Kişisel olarak da favori filmlerimdendir. Hatta ilk 5'tedir, belki ilk 3'tedir. Serdar Akar'ın yönettiği filmin hatta müziklerini de Uğur Yücel yapmıştır. Film yıllar içinde hem diyalogları hem de karakterleriyle neredeyse bir kuşağın hafızasında unutulmazlar arasında yerini almıştır. Bu diyalogların hemen hemen çoğunda geçen bir isim vardır. Filmdeki karakter ismiyle Kamil. Ne yapacağız be Kamil? Yedik değil mi lan Kamil? Hala aç değilimdir değil mi falan, bak bunları hatırlatılacak şeyler. Şu küçücük gemide niye düzen bozuluyor be Kamil gibi bir takım diyaloglar vardır. Bu çok, bunun daha da tabii argo versiyonları vardır. Kamil karakterine hayat veren oyuncu kimdir? A. Erkan Can. B. Naci Taşdöğen. C. Güven Kıraç. D. Haldun Boysal. Süremiz başladı.
Yani bütün soruların birbirinden daha zor.
Evet, bunu evet. Ben çok kolay bilebileceğini düşünerek, zevk de alarak, ya yani Gemide'yi çok severim ama hani çok da artık böyle popülerleştiği için.
Ya evet, de bu filmi ben izledim. Ama inan ki karakteri kimin oynadığını hatırlayamadım. Bu dört oyuncu da filmde oynuyor mu?
Buna cevap vermem gerekiyor mu?
Yok, gerekmiyor. Ben bunu belki boşluğuna gelir diye.
Bu dört oyuncu da yok. Evet, hepsi filmde oynuyorlar.
Oynuyorlar mı?
Evet, evet.
Erkan Can. Bir daha sayar mısın seçenekleri?
A. Erkan Can. B. Naci Taşdöğen. C. Güven Kıraç. D. Haldun Boysal.
A. Erkan Can.
Son kararım mı?
Son kararım.
Zort.
Oo.
Erkan Can kaptandı ya. Bizim kaptandı.
Doğru.
Vallahi bunu çok net bilebileceğini düşündüm. Ben senin Avrupa'da tökezleyeceğini, şampiyonu tökezleyeceğini düşündüm ama cevap, doğru cevap Haldun Boysal olacaktı. Yani çok önemli bir karakterdir Kamil. Genelde Erkan Can'la olan diyaloglarında Kamil vardır. Yani filmi izlediysen zaten tipi hakkındadır diye düşünüyordum ama neyse, yani güzel filmdir. Laleli de bir Azize ile beraber izlenmesi tavsiye edilir.
Tamam. O hafta sonu kendime ödev yapayım, filmi bir daha izleyeyim bari.
Hay Allah ya. Ne diyorsun? Keşke izlesek bir daha.
Ne olduk şimdi?
2-2.
Evet. 1-1.
Nasıl 1-1 ya?
Pardon, 2-2. 1-1. 2-2, özür dilerim. Tamam.
3'er soru sorduk. Birer tamam. Soru.
Şimdi bir. Benim bir sorum daha var sana. Şimdi belki bunu bilirsen. Bir dakika ya, olur mu ya? Sen şeyi bilemedin.
Neyi bilemedin?
Deminki soruyu bilemedin.
Evet, bilemedim. 2 tane de bildim. Bilmedin mi 2 tane? Ha, ben daha bir tane, 2 soru aldım daha. Doğru.
Evet.
Kaç peki şu an?
2-1 şu anda. Sen şu an 2-2 yapabilirsin.
Ha, 2-2 yapabilirim. Tamam, doğru.
Bilirsen tabii.
Bilirsen o da yani.
Şüpheli.
Şüpheli, evet.
Evet, sinema sorumuz geliyor. Öncelikle tabii ki bu soruyu bana gönderen Menemen Podcast dinleyicisi Kaan Karaca'ya teşekkür ediyorum. Kendisi bu soruyu yazan kişi. Kaan'ın izniyle biraz değiştiriyorum soruyu. Biraz daha insaflı hale getiriyorum. Çünkü bayağı zor yazmıştı soruyu. Ben biraz ufacık bir müdahalede bulundum soruya. Şimdi geliyor soru. Kanadalı Amerikalı bir oyuncunun meşhur bir filmini soruyorum. 90'ların en büyük starlarından bir tanesi Jim Carrey. Kariyerine 80'lerde başladı ama dikkatleri çektiği ilk işi 1990 yılında bir Amerikan komedi programı olan In Living Color oldu. Onu asıl bir uluslararası yıldız haline getiren rol ise Ace Ventura Pet Detective filmiydi. Türkiye'de de Budala Dedektif ismiyle gösterildi ülkemizde. 94'te 2 film daha yaptı Jim Carrey. Onlar da çok başarılı oldular. Tam bir sinema yıldızı olarak ismini büyük kitlelere duyurmasını sağladı bu filmler 1994 yılında. Tekrarlıyorum, bir filmini söyledim. Ace Ventura Pet Detective, yani belki de ilk büyük filmi, ilk büyük işi diyebiliriz. Aynı yıl 2 film daha yaptı. Şimdi ben birini söyleyeceğim, diğerini de sana soracağım. Jim Carrey'nin 94'te yaptığı diğer filmlerden bir tanesi The Mask, Maske. Peki aynı yıl yapılan ve yine çok ses getiren diğer Jim Carrey filmi hangisidir? A. Batman Forever. B. The Truman Show. C. Dumb and Dumber, Salak ile Avanak. D. Liar Liar, Yalancı Yalancı.
Bir köşeye çekilip ağlamak istiyorum. O kadar umutsuzum şu an. Yani aynı dönem, aynı yıl mı çekilmiş bunlar?
94'te, hayır bu dördü değil. 94'te ben sana iki tane film söyledim. Bir tanesi Ace Ventura Pet Detective, bir tanesi The Mask. Bunlar bu adamın ilk işleri zaten.
Tamam.
Aynı yıl 94'te bir film daha var. O da çok başarılı oluyor ticari açıdan. Bu dördünün arasından hangisi oldu?
Şimdi... Ticari açıdan başarılı dediğin için böyle o başarılı olabilen, olma ihtimali olan filmleri bir ayırayım bir kenara. Bunların hepsi Jim Carrey'li değil mi?
Tabii hepsinde Jim Carrey var, evet.
Evet. Dumb and Dumber başarılı bir seriydi. Truman Show çok başarılıydı. Liar Liar için bilmiyorum, benim hafızamda öyle başarılı, çok başarılı bir film olarak kalmadı. Diğer seçenek neydi?
Batman Forever.
Batman Forever tabii, Batman Forever da apayrı bir şey, doğru. Şimdi tipini düşünelim, Mask'te falan daha böyle zımba gibi delikanlı bir şey var. Jim Carrey var karşımızda. Şimdi Truman Show'daki Jim Carrey'i düşünelim. Dumb and Dumber'ı düşünelim. Bu arada Mask'le dedektif ilk filmleri miymiş?
Pet Detective. Ya ilk filmleri derken tabii 80'lerde başlıyor da ilk hani büyük işleri diyelim. Yani uluslararası büyük tanınırlık haline getiren.
Tamam. O zaman sanki Truman Show bir tık daha sonra gibi geliyor bana. Tip falan biraz daha olgun suratlı bir Jim Carrey var karşımda. Dediğim gibi Liar Liar'ı bir kenara ayırıyorum ama oradan golü yiyebilirim. Dumb and Dumber ve Batman Forever'a bakıyorum şimdi ikisine. Dumb and Dumber da bayağı genç aslında. Dumb and Dumber ama şimdi bu Mask'ten önce olabilir mi Dumb and Dumber? O sanki daha sonra gibi geliyor Dumb and Dumber. Ama yine de böyle daha tıfıl bir Jim Carrey geliyor gözümün önüne. Batman Forever tabii o tabii makyajlı falan başka bir tarz olduğu için. Yani tabii o zaman şimdi Mask'in falan öyle büyük olması lazım ki bir anda Batman'e transfer oldu. Yani dediler ki biz Jim Carrey'i istiyoruz. Olabilir mi? Olabilir. O filmler bunu getirebilir mi? Böyle bir geçişi sağlayabilir mi? Sağlayabilir. O filmlerden sonra Dumb and Dumber çekilebilir mi? Çekilebilir ama Dumb and Dumber sanki bir arada bıraktı beni. Yani Dumb and Dumber, yani Mask'tan sonra Dumb and Dumber'a girmiş olabilir mi? Sanmıyorum. Belki o bir önce olabilir, bir tık önce olabilir veya yani sanki o filmlerin getirdiği büyük başarı ve işte o gençlik falan, o zımbalık falan filan biraz Batman Forever'a götürüyor beni. Dediğim gibi çok çok emin misin? Hayır, hatta hiç emin değilim. Tamamen bir senin tarzın bir akıl yürütmeyle Batman Forever diyorum.
Son kararın mı?
Evet, son kararım.
Maalesef olmadı Burçin'cim. Maalesef olmadı.
Neymiş?
Doğru cevap C seçeneği, Dumb and Dumber olacaktı. Salak ile Avanak 94 yılında çektiği bir diğer film.
Ya hep ikiye düşürdüklerimden birinden yiyorum golü ya. Ama Dumb and Dumber. Tamam, peki tamam, öyle olsun. Peki tamam, yapacak bir şey yok.
Ama çok güzel geldin. O kadar güzel böyle dedin, orada daha tıfıl, orada daha genç, orada daha zımba bilmem ne falan geldin. Ben dedim buldu adam. Ondan sonra gittin Batman Forever. Batman Forever'da da çok güzel. Dedin ki yani hani oradaki şöhretiyle adamı çağırdılar. Batman'de kötü karaktere yaptılar falan filan. Ama gittin onu seçtin. İlginç.
Ya Mask falan o kadar büyüktü ki yani oradan sonra belki oraya Dumb and Dumber çünkü çok böyle ara çerez bir şey gibi benim aklımda. Neyse canım, şimdi muhakeme yapacak değiliz. 2-1 öndesin. Tebrik ediyorum. Son sorulara geçtik değil mi?
Son sorular Burçin.
Evet, süremiz de tam dibine geldi ama bu son sorular final. Artık kaderi belirleyecek. Buradan kim sağlam çıkacak bilmiyoruz. Hangi takım buradan başarıyla çıkacak? Benim son sorum bir ek soru, bir gündem, popüler gündem. Ama Türkiye ile ilgili ve de ikimizin de aslında mesleğe başladığı alanla, radyolarla ilgili. Ya bu soru bence basit, yani bu soruyu kesin bilir demiştim. Zaten bu soruyu bilirsen senin soru sormana da gerek kalmayacak. Kapatalım kaydı, zaten bitecek. Evet.
Sormayacak mıyım ben son soruyu bilirsem? Yani bunu bilirsem.
Ben onu bilsem de bir işe yaramayacak ki. Ama sor tabii, yani sen yine şey sor sor.
Tamam.
Ama bir şey olmayacak. Dolayısıyla çok önemli bir final sorusundayız. 90'ların en önemli olaylarından biri de özel radyoların kapatılmasıydı. 1993 yılında gerçekleşen bu kapanmalar sonrası halk siyah kurdelelerle bu karara karşı çıkmış ve en büyük kitlesel hak arama kampanyalarından birini başlatmıştır. Türkiye'de tarihi sansür olaylarından biri olan radyoların kapatılması sırasında başbakanlık koltuğunda kim oturmaktaydı? A. Süleyman Demirel. B. Tansu Çiller. C. Turgut Özal. D. Erdal İnönü. Diding. Süremiz başladı.
Radyolar kapatıldığında kim başbakandı?
Siyah kurdele falan hatırlıyoruz bunları, değil mi?
Tabii. Galiba zaten oradaki manevrası ona puan kazandırmıştı. Yani biraz halkı dinleyen başbakan gibi yansıtılmıştı. Çünkü halk bir tepki vermişti radyoların kapatılmasına. Kampanyayı dikkate aldığı için de sonradan bir ona pozitif olarak dönmüştü Sayın Tansu Çiller.
Cevap olarak mı söylüyorsun bunu?
B. Tansu Çiller.
Zort.
Aa. Hay Allah ya.
A. Süleyman Demirel. Şöyle söyleyeyim. Süleyman Demirel başbakanken bu çıkıyor. Hatta Demirel çok savunuyor bu yasayı. O zamanlar koalisyon var. İnönü falan karşı çıkıyor. SHP-DHP koalisyonu. Daha sonra Haziran, galiba bu işte Mart'ta çıkıyor. Haziran gibi hükümet değişiyor. Tansu Çiller geliyor. O işin kaymağını Tansu Çiller yiyor. O konuda haklısın. Yani sonuçta Tansu Çiller, evet, sanki hani böyle burada da özgürlükçü, orada da falan. O işin biraz dediğim gibi kaymağını yiyor ama tam bu çıktığında, yani kapatılma kararı olduğunda başbakanlık koltuğunda Süleyman Demirel var.
Hay Allah ya. Tek şansım bunu bilememen Burçin. Bu son soruyu bilememem. Bilirsen zaten 2-2 yine barış içinde kapatacağız galiba bu bölümü. Şimdi benim de sorum ilginç bir şekilde medyadan geliyor. Ben seçtiğim kategori televizyon, radyo değil. Özellikle bu kategoriyi seçtim çünkü biliyorum ki sen 90'larda çok televizyon izlemedin.
Evet.
Neden izlemedin? İki sebebi var. Biri, zaten sen televizyondaydın, program yapıyordun. Bu yüzden izlemeye pek vaktin olmuyordu. İki, genç ve kıpır kıpır olduğun yıllardı. Dolayısıyla bol bol geziyordun. Dolayısıyla bu soruyu bilememe olasılığın var diye düşünüyorum.
Özellikle de seçtin yani bunu diyorsun.
Özellikle tamam. Seçtim. Hazırsan tamam. Soruyorum Burçin'cim.
Hazırım artık bu dakikada.
90'ların hiç kuşkusuz en değişik, hatta zaman zaman en tuhaf yanlarından biri de televizyon programlarıydı. Özel televizyonlar mantar gibi çoğalmışlardı ve tek kanalla büyümüş nesiller, bizler büyülenmiş gibi kanal değiştiriyorduk ve değişik programlar izliyorduk. İzliyorlardı hepimiz, izliyorduk. Şimdi bu programlardan birini soruyorum. Bu program bir reality show. Hem de ne reality yani? Öyle çekimler, öyle açılar, öyle kurgular kullanılıyordu ki sanki reality show değil de bir korku filmi izliyorduk. 93 yılında başladı program. İlk sunucusu Haluk Bilginer'di. Sonra sunucu değişti. Cem Kurtoğlu ile devam ettiler. Onun sunuculuğuyla program daha da popüler oldu. Popüler olmasına popülerdi ancak bir yandan da çok sarsıcıydı. Çok sarsıcı bir programdı ve ben zaman zaman yani ki neredeyse 20'li yaşlarıma gelmiştim. Yine de izlerken böyle biraz tırsardım bu programı. Bu programın ekibi böyle ihbar telefonları alıyorlardı. Sonra bu cinayetlerin peşine düşüyorlardı. Gelelim sorumuza. Eşi benzeri görülmemiş ve halen de görülmeyen ve görülmesini de ister miyiz pek emin olmadığımız çocukluğumuzu, gençliğimizi sarsan bu enteresan televizyon programının adı nedir? 1993-98 yılları arasında hangi kanalda yayınlanmış ve uykularımızı kaçırmıştır? İsmini söylersen de kabul edeceğim, kanalını söylersen de kabul edeceğim. İstersen kanal için seçenekleri sunayım. İsmi için sunmayacağım.
Niye ismin için sunmuyorsun?
Çünkü yani ismi aslında bonus. Ben aslında kanalını soracaktım. İsmini söylersen de kabul edeceğim. A. Kanal 6. B. Show TV. C. ATV. D. HBB TV. Hadi programın adını ben söylüyorum. Sen sadece kanalı bilmeye çalış. Programın adı Sıcağı Sıcağına.
Ama şimdi çok ters bir şey oldu bu ya. Ben programın ismini soracaksın diye kendimi fiziksel ve mental olarak hazırlamıştım. Hani bir yerden çıkarırım diyordum. Sen bana kanal sordun ya. Sıcağı Sıcağına. Kanalları alabilir miyim bir daha?
A. Kanal 6. B. Show TV. C. ATV. D. HBB TV.
HBB. Yani sıcağı sıcağına şeyi hatırlıyorum. Yani işte Haluk Bilginer falan sunma şeyi, arkadaki o şeyler. Bu Show TV'de olabilir tabii. Bu Kanal 6'da da olabilir tabii. O zamanların popüler kanalıydı. Show TV, Kanal 6. HBB çok. Yani bu işlerde pek gözüme gelmiyor. Üçüncü kanal neydi? Kanal 6, Show TV, ATV. Of işte ATV, bak işi bozdu orada. Bir dakika, şimdi ekran şurada. Ya böyle programlarda kaçınılmaz olarak bu bana Show TV'ye gidiyor o kanal. Böyle hani o görüntüde bir tane Show TV hep bu tip işlerin peşinde olduğu için bu adamlar. Kanal 6 da ama tabii o zamanın popüler bir şeydi. Sıcağı sıcağına. Evet, iki sunucuyu da hatırlıyorum. Kanal 6, Show TV ve ATV. ATV de olabilir. ATV de o ara bomba işler yapıyor. ATV.
Sen programı izlemiş miydin hiç?
Tabii tabii canım, ben hatırlıyorum. Hatta bana işte ismini sorsam bir şekilde dil, yani tam geliyor, onu kesin seçeneklerden çıkarırdım ama sen tabii kurnazlık yaptın. Bir anda işi kanala çevirdin. Ya ne bileyim, sen ya böyle yapınca direkt Show TV geliyor aklıma. O yüzden çok da bir şey yapmadan o görüntü, o Haluk Bilginer'in falan o sunucu hafif böyle puslu görüntü. Show TV diyorum.
Son kararım mı?
Son kararım.
Burçin'cim, seni tebrik ediyorum. Doğru cevap B, Show TV.
Oley be, oley be, oley be. Gerçekten doğru mu?
Evet.
Oy. Var ya sen var ya Özgür.
Asıl sen ya, son dakika gollerinle yeter artık ya. Bir zafer hissedemedik.
Valla yani. iki turdan kıyısından döndüm yani. Gerçekten bu yani beni yıprattı Özgür. Ben bir iki hafta izin istiyorum.
Ben tamamen şansa geldim bu noktaya kadar. Sen yok. Yine son dakikaya kadar, hani böyle 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Semih vardı ya, son dakika attı golü. Hırvatistan'a.
Ama abi sen orada İspanya'yı nasıl söyledin? Ben hala oradayım. Bak tamam, video klip müthiş.
Ya işte o şans abi. Yani %25 şansım yaver gitti yani. Tamamen onu,
İşte o ama uygundum. Ya öyle bir atış var. Ben de attım, olmuyor işte ya. Mesela senin ilk video klip şeyin müthişti yani. Oradaki serin gerçekten tarihe geçecek bir akıl yürütme. Ama İspanya atışı maşallah diyorum Özgür yani. Ben çok atış gördüm ama böyle bir atış görmedim ya. Bu nasıl bir şey? Neyse, ama güzel yarışmaydı. Güzeldi. Berabere bitmesi tabii mutlu etti.
Yok, yine kazanan yok. Yine kazanan yok. 80'lerde de yoktu. 90'larda da yoktu. Yok.
Ama bu iş
2000'lerde bakalım ne olacak.
Böyle olması lazım galiba. Bu arada sen söyledin, ben unutmuştum. Benim ilk sorum video klip sorusunda da ben de ilhamı yine bizim dinleyicilerimizden birinden aldım. Mehmet Gülercan'dan, o böyle yönetmenlerle ilgili sorular yollamıştı. Ben oradan bu soruyu sorma fikrine sahip oldum. Ona ve tüm takıma teşekkür ediyorum. Seni de tebrik ediyorum. Gerçekten zorlu ve zevkli bir rakipsin. Bir sonraki yarışma artık 2000'ler mi olacak?
Artık onu yine herhalde Ocak ayına kaydırırız. Tamam. Öyle yaparız. Planlamasını yaparım ben. Ondan sonra da zaten seninle birlikte karar veririz hangi hafta yapacağımıza. Ama güzel ve eğlenceli oldu. Sana teşekkür ediyorum. Ekibine de teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.